Hayırlı akşamlar kıymetli Arkam Radyo dinleyicileri. Ekonomiden Hayata programında Profesör Doktor Gülfettin Çelik hocamla birlikte ben Faruk Bal sizlerle beraberiz. Bu programda hocam dilerseniz ben emekli konusunu ele alalım diyorum. Arkam Radyo dinleyicilerinin de merak edeceğini düşünüyorum. Çünkü son dönemde özellikle emeklilerle ilgili hemen birçok partinin açıklaması var. Hükümetin de emeklilerle ilgili çalışma başlattığını biliyoruz. Bu çalışmalar devam da ediyor. Ve 20 ayrı konuda bir çalışmada başlatılmış olduğu da ifade ediliyordu. Öncelikle bu konunun üzerine durup arkasından da emeklilik nedir? Emekli olmak ne demektir? diye devam edebiliriz. Evet. Konuyu biraz daha derinlemesine inceleyebiliriz diye düşünüyorum hocam.
Tabii modern iktisatta emeklilik önemli bir konu. Evet. Özellikle sanayi devrimi sonrası fabrikasyon sistemi ortaya çıktıktan sonra nitelikli istihdam ya da şöyle diyelim istihdam edilenin verimliliği problem haline gelmeye başladığından beri bütün ekonomilerin dikkate aldığı bir konu. Evet. Türkiye'de de önemli miktarda emekli var malum. Bu itibarla hükümetin ya da devletin hem mevcut durumda hem de gelecek planlamasında emekliliği doğrudan doğruya gündem maddesi yapması önemli bir başlık hakikaten. Evet. Sadece istihdam boyutuyla değil, ya da ne ödendiği, kendisine ne kaldığı, eline ne geçtiği boyutuyla değil, aynı zamanda da diğer sosyoekonomik imkanlar, yetkinlik, beklentiler itibariyle önemli bir başlık.
Evet hocam, yani şu an ülkemizde sizin de dediğiniz gibi önemli bir miktarda emekli de var. Yaklaşık 10 milyon dolaylarında.
Evet, öyle olmalı.
Emekli sayısı. Ve bu yapılan çalışmada da tabii 20 başlık dedik ama başlıkları belki biraz açabiliriz. Şu başlıklar var yaklaşık. İşte istihdam olanağının emeklilere sağlanması,
evet,
zam yapılması, zam almayanın kalmaması gibi. Hı hı. İşte bu 100 liralık zam almayan emekli kalmayacak diye bir vaat var. Promosyona, çalışanların aldığı şekliyle promosyona emeklilerin de alması, dahil edilmesi. Ya bir 13. maaş olabilecek mi bu tür çalışmalar?
İşte bu bankalara yatırılan, evet, maaşların promosyon kanalıyla artı bir gelir oluşturması
düşünülüyor. Bunun haricinde işte bireysel emeklilik sistemine devlet katkısının artırılacağıyla ilgili.
Evet.
İşte değişik tasarruf modellerinin geliştirileceği, çift emekliliğe destek olunacağı. İşte sağlıklı yaşlanma diye bir içerik var yine. Bunları açmak gerekiyor tabii. Aynı zamanda emeklilerin yaşam boyu öğrenim programına erişiminin kolaylaştırılacağı. Yani eğitimden onların da yararlanmasını sağlanacağı. Ve sağlık sisteminde randevu sisteminin kolaylaştırılmasıyla ilgili çalışmalar. Ve böyle saydığımızda 20'ye yakın işte emekliye taksitle ev alma imkanı gibi. Hatta 250 lira gibi cüzi miktarlarda taksitlerle ev alma gibi 20'yi bulan bir madde var. Yani evet, bu maddeler üzerinde çalışma yapılmıştı ve devam edeceği, yapılacağı ve iyileştirileceği ifade ediliyor.
Evet, hocam, siz, tabii konunun aslında iki boyutu var. Yani bir devlet tarafı, bir de doğrudan doğru emeklinin kendisi ya da emekli olma imkanı olan o yola giden insanların kendi yapmak durumunda oldukları. Evet. Benim müşahedem Türkiye'de özellikle son işte 10 küsür yıldır diyelim devlet adeta kendisini ve kendisiyle beraber olan diyelim insanları, işçisi, memuru ne derseniz, sözleşmeli ya da daimi personelinin şartlarını iyileştirme noktasında ya da onların verimliliğini artırma, istihdam boyutlarını güçlendirme noktasında ciddi çalışmalar yapıyor. Ama tabii işin diğer tarafı da doğrudan doğruya bireyin kendisidir. O da ayrı bir mevzu. Siz devlet boyutunu açtınız. Devlet kendi adeta ödevinin üzerine çalışıyor. 20 başlığın her biri, o ifade ettikleriniz başlıkların her biri adeta emeklinin hayatının tamamını içine alacak olan bir bakış açısı. Evet. Yani bir tarafta her ay eline geçecek olan meblağın artırılması mevzu var. Ki son dönemde işte o %20'lik gelir gruplarını, nüfusun %20'lik gruplar dağılımında elde edilen gelir itibariyle malumunuz alt gelir gruplarının lehine bir iyileşme de vardı. Düşük gelirli grupların eline daha fazla miktar geçiyordu. Bu itibariyle emeklilerin gelirlerini reelde yükselten, artıran bir uygulama zaten vardı. Ama bunda da yetinilmiyor, öyle diyelim. Son siyasal seçimlerde de bu konu çok gündeme düşmüştü. adeta seçimlerde oya talip olan partilerin tamamı bu kesime hitap ederek bir iyileştirme yapmayı vaat ediyordu. Görünen o ki devlet ya da hükümet her neyse bu ödevi üzerine de çalışmış. Yeni imkanlar geliştirme aşamasında. Tabii bu imkanlar o boyutuyla sadece maaş düzeyinde olmamış gözüken.
Evet.
Adeta hayat boyu iyileşmeyi devam ettirecek yan tedbirler var. İşte sağlık imkanlarının daha da artırılması, online sistemler o anlamda. Promosyon imkanları, sürekli eğitim adeta ortamına emekliliğine dahil edilmesi. Bunlar güzel uygulama niyetleri.
Bu istihdamla ilgili çalışma başlangıçta belki dikkatimi çekti çünkü yaklaşık 3 milyon civarında erkek 850 bin yani civarında da kadın yani 3 milyon 850 bin diyelim iş gücü yaş aralığında aslında. Fakat iş gücüne dahil değil emekli olduklarından dolayı. Yani bunlar 15-65 yaş aralığında demek ki erken ya. Bir şekilde emekli olmuşlar. Hı hı. Şu an iş gücü yaş aralığında bulunmalarına rağmen iş gücüne dahil değiller. Hı hı. İşte bu istihdam olanağının sağlanması belki bunların iş gücüne yeniden katılımında da etkili olabilir mi?
Olabilir tabii olabilir. Olabilir. Yani ikinci emeklilik hakkının düşünülüyor olması, bunun teşvik ediliyor evet. olması... Bu anlamda iş gücünün istihdama talip diyelim, iş gücünün artışının bir gerekçesi olacaktır.
Evet.
Bu anlamda iyi bir adım. Zira bu insanlar her biri nitelikli, belli tecrübesi birikimi olan insanlar. Bunların bir şekilde tekrar iş gücüne kazandırılması anlamlı.
Yani bu çifte emekliliğin desteklenmesi de bununla paralel.
Evet, bununla ilintili yani bir ölçüde.
Bunlar da tabii başka... Maddeler de var, sağlık hizmetleri. Evde bakım belki bu yeni bir hadise. Bu da siz başta emekliliğin sanayi devrimiyle başladığını, iş gücüne olan, sanayi devriminin iş gücüne olan ihtiyacıyla başladığını söylemiştiniz. Evde bakım da herhalde modern çağın bir gereksinimi gibi oluyor. Çünkü geçmişte insanlar tabii yaşlılarını kendi evlerinde kendileri bir şekilde bakıyordu. Yani anne babalarımıza biz bakıyorduk ama yeni nesil ne yazık ki kendi çocuklarına bile işe gittiği için belki çalıştığı için ya da başka sebeplerden bakamayabiliyor işin hakikati. Yaşlılar gelince tabii bu daha da farklı oluyor.
Tabii aslında çalışma ve emeklilik mevzu sadece işte ücret, elde edilen gelir, bir iş başında olma ya da olmama bağlamında ele alınması gereken bir konu değil. Daha geniş, daha detaylı incelenmesi gereken bir konu. Biz ister istemez her şeyi mevcut olan ekonomik yapının içinde doğrudan doğruya fiilen bir işin başında olma ya da olmama bağlamında ele alıyoruz. Yeni imkanlarda belki bu farklılaşabiliyor. Hangi işte varız, hangisinde yokuz, emekliyiz konusu. Yeni imkanlarda farklılaşıyor ama yine de her şeye rağmen bakış açısı sizin de dediğiniz gibi doğrudan doğruya gelirle ilintili bir husus. Yani insanlar kendi anne ve babalarına bile, akrabalarına ya da çocuklarına bile o anlamda gelir elde ederek bakabilir hale geliyorlar.
Evet.
Bu devletin tabii yaptığı bir teşvik edici bir boyut, bir unsur ama
evet.
diğer taraftan da insanı adeta insan ilişkilerini zaafa da uğratabilme riski olan bir boyut, bir konu.
Evet yani bir bakıma bütün bu ilişkilerin de artık maddi boyutta ölçülmesi anlamına da geliyor. Ama bu anlamda desteğe ihtiyacı olanlar için de tabii önemli bir katkı
tabii fırsattır. Olacak. Olması da gerekir işin hakikati yani.
İfade edebiliriz. Evet. Yani bununla ilgili daha birçok belki düzenlemelerini tek tek başlık olarak saymadık, içeriklerine de değinmedik ama şu konu belki önemli olabilir diye hocam diye düşünüyorum hocam. Emekli olmak ne demek? Yani emeklilik bahsediyoruz ama
evet.
emekli olmak ne demek? Bunu bir açıklayabilir miyiz?
Şimdi emeklilik kavramı hangi ihtiyacın sorunudur ya da hangi ihtiyacı cevap veren bir kavramdır, bir kelimedirden girmek anlamlı herhalde. Doğrudan doğruya yasal boyuta sığınıp da mevzuatın tanımına inersek çok doğru bir neticeye varmamış oluruz. Emeklilik ekonomik hayatta diyelim herhangi bir şeyi üretme durumunda olmayıp daha önce yapmış olduğu üretimin akabinde onun karşılığında aktif üretim alanından çekilerek pasif bir halde bir gelirle hayatını idame ettirme olarak tanımlanıyor. Fakat bu tanımın çok detaylı bir şekilde irdelenmesinin bir gereği var. Evet. Zira emekli olan ya da çalışan ayrımı toplumu bana göre çok kesin olarak insan unsurunu biraz göz ardı ederek, öyle diyelim, doğrudan doğruya bir işe katkı becerisi ya da yeterliliği boyutuna insanı indirgeyerek onun diğer vasıflarını göz ardı eden bir yaklaşım geliştiriyor. Ya da böylesi bir yaklaşımın neticesi. İşte bir tarafta 78 milyon insan var. Bu 78 milyon insan bile tanımlanırken kademe kademe iş gücü istihdam olunan, olunmayan, iş arayan, aramayan bağlamlarına kadar indirgeniyor. Bu elbette bir takım ölçümler yapma, nereye gittiğimizi görebilme açısından önemli ama bazı kurumların örneğin verileri incelendiğinde doğrudan doğruya devlete olan maliyet, özel sektöre olan maliyet boyutuyla hep öne çıkıyor. Mesela diyelim ki seçim atmosferinde emekli için öncelikle hep gündeme düşen nedir? Elde etmiş olduğu gelirdir.
Evet.
Emeklinin adeta hayattan kopmuş bir insan muamelesi görüşü var. Evet, sen yeterince çalıştın, biz seni ödüllendiriyoruz. Bundan sonra artık sen çalışmayacaksın. Bir yerde oturabilirsin. Biz de senin bu oturman karşılığında seni görüyoruz. Senin yaşam standartını sağlayacak bir ödenek sana ayıracağız. İşin özü bu kadarla sınırlandırılmış durumda. Yani adeta emekli olan hayattan kopar vaziyettedir. Nitekim etrafımızda öyle bir durumu da görüyoruz. Emekli olan insanlar artık işe gitmezler, evde otururlar, ya kahvehaneye giderler, ya camiye giderler. Başka bir meşgalesi olmayan insandır emekli olan. Ama bu toplumun her kesimi için böyle, her kademesi için böyle. İster örneğin nitelikli bir insan, o anlamda doktora dahi yapmış olsa, varsayalım ki öğretim üyesi elemanıdır. İsterse bir işçi, memur olsun daha alt aşamada değil, alt kademede. Emekli olunduğunda ortak buluştukları zeminler buralar.
Evet.
Adeta kızağa çekilmiş, artık hiçbir işe yaramaz insan tanımı var gibi gözüküyor emeklilikte. Bence bu sorgulanmalı. Modern ekonominin en verimli olanları seçip, hani meyve seçercesine, daha az verimli olanları bir kenara iterek diyelim, onları olabildiğince dışta tutma eğilimi ideal toplumsal yapıyla örtüşmüyor. Zira doğuştan ölüme kadar her insanın artı oluşturabileceği bir kapasitesi var.
Evet.
Bu kapasiteyi bir şekilde farklı üretim düzeylerinde diyelim, farklı üretim alanlarında hatta, farklı toplumla buluşan alanlarda kurgulamak ve kullanmak gerekiyor. Zira her insan tek başına dahi ele alınsa, Türkiye maliyeti inanılmaz. Yani hayat beşikten ölüme kadar ise, nasıl işte ilim beşikten mezara kadardır denilmiş, aynı şey aslında iktisadi hayat açısından da geçerlidir. Halbuki modern iktisat, özel sektör ya da doğrudan doğruya bir mal ve hizmeti parasal olarak anlam taşıyan bir mal ve hizmeti üretmek üzerine kurgulandığından, daha az verimliliği olan, kapasitesi daha az olan insanların hemen kıyıya atılma imkanı var. Ve bu doğru değil diye düşünüyorum. Yani kamu otoritesi ya da kural koyucular diyelim, toplumun tamamını dikkate alan bir çözümleme geliştirmek zorundalar. Ve var olan hiçbir insanı da kıyıya atmadan, onu da bir şekilde sisteme katarak devam ettirebilecek çözümler geliştirmeliler. Mesela futbol var, değil mi? Evet. Dünya sporu halinde şu an. Altı üstü futbolda oynayan 22 kişi. Hadi yedeklerle katalım, toplasanız belki 40-50'yi bulmaz. Evet. Toplam kişi. Bu 40-50 kişi sahada 50 bin kişiyi, belki Türkiye genelinde de diyelim ki hadi ilgilenmeyenleri bir tarafa bırakalım, en azından bir 50-60 milyon kişiyi ilgilendiren bir aktivitede bulunuyorlar. O 50 kişinin dışındaki insanlar hiçbir şekilde spora katılarak, değil mi, bir o anlamda bir faaliyete giremiyorlar.
Evet.
Türkiye'de iktisadi faaliyet öylesine tanımlanmış ki, işte belli bir sözleşmeyle iş yapan, belli bir saat diliminde çalışan insan gibi tanımlandığında doğrudan doğruya 15 ve 65 yaş aralığı doğuyor. Çünkü istihdam edilebilecek niteliğe bunların sahip olduğu varsayılıyor.
Evet.
Halbuki en yaşlı insanlar bile bir şekilde bir katkı oluşturabilirler. Yani Allah rahmet etsin, hepimizin yakın akrabaları, işte geçmiş büyükleri vardı. Benim dedem rahmetli örneği, o yaşlılık halinde bile boş durmayı sevmezdi. Hiçbir şey yapamazsa, işte kırda bayırda dolaştığı zaman, o zamanlar uygun ağaç parçalarını keser, eve getirir, onları yontar, kaşık yapardı.
Önemli bir çalışmaymış hocam.
Yani gücü yetmezdi belki, artık önceki gibi gidemezdi ama onu bile yapardı.
Evet.
Hiçbir şeyle uğraşmasa orada bahçede köpek beslerdi, onun bakımını yapar, onun bakımını üstlenirdi. Dolayısıyla hayatı her aşamada bir fırsata dönüştürebilme bakışı gerekiyor.
Evet.
Şimdi tabii işveren açısından bakacak olursak, ister istemez kar ve ya da getiri ve maliyet boyutunu dikkate alarak bir takım insanların kendi iş ortamına uzaklaşmasını beklemesini doğal karşılamak gerekir. Aynı şekilde belki devlet için de geçerlidir bu. Ama genel sistem itibariyle bakacak olursak, toplumsal sistem düzeyine bakacak olursak, daha makro, daha bütüncül bir çözümü bulmamız gerekiyor. Bu konu önemli bir konu. Zira malumunuz, işte siz de ifade ettiniz, işte 57 milyon toplamda 15-65 yaş grubumuz var.
Evet.
Bunun da 29 milyonu iş gücünü oluşturuyor. Geriye kalan 28 milyonu iş gücünün dışında.
Evet.
İş gücünün dışında olmak, işte bunun 3,5 milyonu da emekli olduğunu söylediniz.
Evet.
Bu 3,5 milyon emekli 65 yaş grubunun altındaki grup demektir. Toplam 10 milyon emeklimiz var, 10 milyon kadar. Demek ki 6,5 milyon da 65 yaş üstü var.
Evet.
Az bir sayı değil. Yani toplam emeklilerin %30'u genç iş gücünün payına içinde yer alıyor. Değil mi? Emek gücünün içinde o yer alıyor bunlar.
Aslında çalışabilecek durumda.
Çalışabilecek durumda bunlar. Bu insanlar kendi istekleriyle mi emekli olmuşlar? Yoksa sistem onları emekli etmiş? Bundan bakılması gerekir. Şimdi ben bir araştırmayı hatırlıyorum. Araştırmaya göre Türkiye'de insanların önemli bir kesimi genç yaşta emekli olmak istiyorlar.
Evet.
Mesela bu kadınlarda 46, erkeklerde de 52'ymiş. Yani kadınlara sorduğunuz zaman, çalışanlara, 46 yaşında emekli olmak istiyorlarmış. Erkekler de 52 yaşında emekli olmak istiyorlar. Neden yani? Neden insanlar böylesi genç yaşta emekli olmak isterler?
Evet, önemli bir soru gerçekten ve ben Erkam Radyo dinleyicilerinin de bunu merak ettiğini düşünüyorum. Yani neden insan daha en verimli olabileceği belki çağlarda, hı-hı, ya da tam verimliliği elde ettiği çağlarda emekli olmak ister?
Ya. Hatta çalışma hayatındaki kadınların %5'i 35 yaşında varmadan emekli olmanın yolunu arıyormuş. Neden acaba?
Daha yani da ilginç gerçekten.
Bir de garip olan bir şey var. Emekli olanların da önemli bir kısmı çalışmak zorunda hissederek çalışıyormuş. Yani Türkiye'de yeni ya da uzun süre emekli olmuş kişiler 4 yıla 9 yıla arasındaki bir oranda önemli miktarı çalışıyormuş. Çalışmak ihtiyacı hissediyormuş.
Çalışmak ihtiyacı hissediyor fakat emekli oluyor.
Ya, öncesinde emekli neden oluyor, emekli oluyor? Niçin çalışmayı
niçin
istiyor?
Çalışmak istiyor?
Şimdi bu konuya detaylı bakacak olursak, bence arka planda sadece gelir ya da sadece başka meşgalelerin olması yatmıyor. Hani diyelim ki kadınların %5'i 35 yaşın altında emekli olmak istiyor. Denilebilir ki çocuğu var, çocuğun kendisi büyütmek istiyor. Ev işi var, ev yükü var. Evet. Akşam eve gittiğinde zaten yorgun argın oluyor. Dolayısıyla olabildiğince kestirmeden emekli olup evine geçmek istiyor denilebilir.
Nitekim yani Türkiye'de, sözünüzü kestim, özür dilerim hocam, emekliliği sanki bir garanti gibi mi görüyor kendine? Yani bir gelir, hazır bir gelir olacak, sonra evinde diğer işlerine bakacak.
Evet,
bakacağım,
evet,
acaba.
Evet. 11 milyon ev hanımı var şu an Türkiye'de. Yani çok önemli bir rakam. Yani 78 milyon, 11 milyon ev hanımı durumunda. Neden insanlar evi tercih ederler? Önemli bir mevzu.
Hocam, önemli mevzunun üzerinde durmuştuk. Örneğin 11 milyon ev hanımı vardı ve kadınlarda değiniz. Neredeyse 35 yaşında, hatta 35 yaşından evvel emekli olmak istiyorlar. Bunun sebeplerini irdelemeye çalışıyorduk. Erkeklerde de 52 yaş. Araştırmanın sonucunda erkeklerde de bunun 52 yaş olarak çıktığını ifade etmiştiniz. Ki bu gerçekten önemli bir şey. Çünkü insanların işte 40'ından sonra belki de en verimli oldukları dönem. Tam olgunluk çağına erdikleri ve artık iş konusunda yaptıkları iş konusunda tam tecrübe sahibi oldukları. Evet. Verim ortaya koyabilecekleri bir dönem ve bu dönemde emekli olmak istiyorlar.
İşte bu kadınlarda genel olarak 46, evet. 50, erkeklerde 52 yaş grubu. Evet. %5'i ise 35 yaşı civarında emekli olmak istiyor kadınlardan. Evet. Neden erken emekli olmak istenir? Yan gelip yatma neden böylesi hani? Evet. Ki Türkiye'de malum ifade etmeye çalıştık. Emekli yan gelip yatma olarak ağırlıklı olarak takdim ediliyor.
Bir bakıma, evet.
Ve yapı da buna göre oluşturulmuş. Yani emekli olup da ya ben çalışmak istiyorum diyen insan için bile o anlamda çalışma imkanları bir türlü bulunamaz durumda. Ancak çok nitelikli, çok özel diyelim bir vasfa sahip olan vazgeçilmez bir insan ancak belki istihdam imkanı bulabilecektir. Ama ana hattıyla istihdam imkanı bulabilmesi adeta çok zor gözüküyor. Neden insanlar erken emek olmak isterler? Benim verdiğim cevap, bulduğum cevap şu.
Evet.
Yani modern hayat insanın adeta en dinamik, en cevval diyelim böyle, en verimli olabileceği çağı öylesine sınırsız, öylesine ölçüsüz kullanıyor ki insanlar bir an önce o yoğunluktan, o serüvenden, süreçten kurtulup kendilerini yaşama derdine düşüyorlar. Yani insanlar adeta gündelik hayatında sabah saat 6'da kalkıp da 7'de kalkıp da 8'de iş başında olabilme, akşam da saat 5-6'da çıkıp da 7 ve 8'de evde olabilme sürecin o kadar yoğun, insanlığın doğal halinden onları koparacak boyutuyla o kadar fazla yaşıyorlar ki hayatları adeta bir özlemle geçiyor. Hafta sonu bekleniyor. Hafta sonu geldiğinde insanlar örneğin cumartesi ve pazar bir akraba, bir eş dost ziyaretine bile gidemez hale geliyorlar. İşin dışında kendilerini dış dünyaya bağlayacak başka hiçbir bağlantıya girmiyorlar. Evlerine kapanıp evinde ailece kahvaltı yapma, yemek yeme ve bir fırsat varsa birlikte belki gezinme, mecburen yapmak zorunda olduklarını yaparak vakit geçirmek istiyorlar. Yani hafta içindeki yoğunluk o kadar fazla ki, tabii bu bir karşılıklı bir sözleşme bu. Hiç kimse o anlamda kimseyi elbette zorla iş ortamına sürüklemiyor. Ama modern hayatın ihtiyaçları o kadar fazla hale geldi ki.
Evet.
Ve o kadar rekabetle, insan unsurunun yarışmasıyla, diğeriyle yarışarak elde edebildiği bir noktaya getirildi ki insanlar isteseler de istemeseler de çalışmak zorunda hissediyorlar kendilerini. O bedeli ödemeye hazırlar. Fakat bu insanlarda bir tatminsizlik, doyumsuzluk, kendini yaşayamama alanını da büyütüyor. Yine malumunuz önceden bayramlar, seyranlar daha böyle sosyal bir buluşma vesilesi vasıtasıyken insanların artık tatil yapma, kendini yaşama yönüyle de bir anlam taşıdığını görüyoruz. Tatil beldelerinin o anlamda öyle çıkışı gibi. Bunların arkasında bu iş hayatındaki o kapitalizmin getirmiş olduğu diyelim, o rekabetçi piyasa ekonomisi şartlarının diyelim getirmiş olduğu bir yıpratma var diye düşünüyorum ben. Tabii salt bu değil. Salt bu değil. Bu yıpranma değil salt tek başına. Ama önemli bir husustur. Başka neler var diye düşünecek olursak. İnsanoğlu malum çok boyutlu bir varlık. Sadece çalışma değil. Aynı zamanda kendisini başka alanlarda da ifade etme ihtiyacı hissediyor.
Evet.
Bu erken emekli olma biraz bununla da ilintili bence. Ya insanlar örneğin torununu sevebilecek, çocuğunu sevebilecek vakit bulamıyorlar. Eş ve dostla buluşamaz noktadalar, durumdalar. Emeklilik bir bakıma adeta buna da fırsat oluşturuyor. İnsanlar bunları hep öteleyerek yaşıyorlar. Yine malum Türkiye'de son dönemde daha önce kentlere gelip de yerleşmiş olan insanların önemli bir kesimi emekliliklerinde daha önce gelmiş oldukları memleketlerine, köylerine giderek orada yaşamayı tercih eden hale geldiler. Hani yaz döneminde izinlerini oralarda geçiren insanlar arttı. Bunun yanında emekli olup da artık nasıl derler, eleğini duvara asmış olan insanların gidip yaşadıkları mekanlar haline geldi eski köyleri ya da barkları, evleri. Bu da bir bakıma mevcut olan ortamdan bir kaçış ama öbür taraftan da kendini bulma çabası. Buraya gittiğinde de bu insanlar maalesef o sahip olmuş oldukları niteliği değerlendirebilecek imkanlarla buluşmuyorlar. Ne yapıyorlar köyde? Mahallesinde, evinde ne yapıyor? Demin ifade etmeye çalıştık. Bir kahvehanede buluşuyor ya da belki ibadete yöneliyor. Fakat topluma artı oluşturabilecek olan başka bir alanla buluşmadan.
Evet.
Halbuki batıya baktığımız zaman, batı dünyasında emekli insanların bile o anlamda ya da normal çalışan insanların bile iş hayatının dışında akşamları evde, hafta sonları yine başka ortamlarda ya da evinde ilave işlerle meşgul olduklarını görüyoruz. Bu ilave işler doğrudan doğruya para kazandıran, para getiren bir iş olmayabilir. Örneğin bir sosyal ortamda bir rol almadır, bir görev üstlenmedir.
Evet.
Mesela hep merak etmişimdir ben. Bizim vakıf medeniyetimiz, medeniyetimiz içinde vakıf anlayışımızın güçlü olduğunu söyleriz.
Evet.
Değil mi? Yardımlaşma boyutumuzun güçlü olduğunu söyleriz. Halbuki biliyoruz ki örneğin hastaneler, hapishaneler, yetimhaneler, darül acezeler, başka bir takım ortamlar böylesi vakti olan, fırsatı olan insanlar için açık mekanlar.
Evet.
İnsanlarımız diyelim ki emekli olup da evinde oturacağına, bir kahve köşesinde vakit harcayacağına ya da sadece televizyon ve gazeteyle meşgul olacağına, haftanın belli zamanlarında bu tür ortamlara gidip de sahip olmuş olduğu bir beceriyi bir başka birisine öğretme, değil mi? Sahip olmuş olduğu tecrübeyi bir takım insanlara paylaşma, mal etme, en azından onların yalnızlığını giderme, onların arkadaşlık ihtiyacını karşılama gibi bir takım aktivitelerle niye doldurmazlar? Ya da devlet diyelim ya da kamu kesimi bunlara neden bu kadar ilgi göstermez de insanların bir bankta ya da evinin bir köşesinde oturma imkanlarını sürekli artırır ya da teşvik eder.
Aslında sormayı düşündüğüm bir sorunun cevabını da bir bakıma vermiş oldunuz ama ben yine de konuyu açmak açısından şunu yine sormak istiyorum. Yani emekli olmak öyleyse nasıl yaşamak anlamına gelmelidir? Yani bir kısmını zaten cevapladınız çünkü emekli olmayı ifade ettik aslında. Her şeyden ele tek çekme anlamına, işte işten ele tek çekip ununu eleyip eleğini asmak anlamına gelmemelidir. Bunu ifade ettik. Toplumsal bir takım faaliyetlere, çevresine katılabileceğine, kendi birikimini değerlendirebileceği alanlara katılması gerektiğini de vurguladınız. Biraz daha açarsak emekli nasıl yaşamalıdır aslında,
evet,
nasıl değerlendirmelidir diye sorabiliriz.
Şimdi şuradan gireyim. Emekli insanımızı biz gerek çalışmış olduğu alan ya da yan alan ya da katkı oluşturabileceği her ne var ise, her ne alan ise, o alanları çekmezsek, bu alana katmazsak onları, bırakın toplumun genel çıkarı, o kişilerin kendi özel çıkarlarına da kötülük yapmış oluyoruz.
Evet.
Zira işe yaramadığını düşünen ya da bir kulpun sapından tutamayadığına inanan insan zaman içinde daha agresif, daha eleştirel, daha negatif bakan, adeta yük oluşturan insan haline gelmeye başlıyor. Bir araştırma yine insanların Türkiye örneğin ekonomisine bakışlarını sorgulamış. Halen çalışmaya devam edenlerin emeklilere göre daha az kaygılı olduğu ortaya çıkmış. Yani emekli olanlar Türkiye ekonomisinin gidişatından daha endişeliler. Ve bunun kendilerine de negatif yansıması olacağı endişesini taşıyarak daha endişeliler. Yani kendi gelirlerinin ileride azalabileceğini, darlığa düşebileceği endişesiyle buna düşünüyorlar. Ya
düşünüyorlar.
Halbuki çalışan insanların ekonomiye olan bakışları daha olumlu. Özellikle emeklilik süresi arttıkça bu negatif değerlendirmenin arttığı da düşünülüyor.
Evet.
Öyle bir sonuç çıkmış. Yani var olan reel alandan, var olan yeni sıcak bilgilerden koptukça insanlar daha az alanı görür hale geliyorlar. daha az alanı gördükçe de kendi yoksunluklarını diyelim, toplumdan uzak kalışlarını bu tür ilintiler kurarak toplumun geneline, gidişatının geneline yaygınlaştırıyorlar. Evet. En azından bu boyut itibariyle dahi olsa emekli insanların sosyal hayata, içtimai hayata o anlamda daha yoğun katılmalarını sağlamak lazım. Bu hangi alanlar olabilir, nasıl olabilir?
Evet.
Şimdi biz biliyoruz ki kulluk doğuştan ölüme kadar.
Evet.
Yani kulluğun bir emeklilik öncesi ya da emeklilik sonrası boyutu yok. Nasıl ki beş vakit namaz, nasıl ki oruç, zenginse işte zekat gibi ibadetler daimi ise, yani hayatın tamamı için geçerliyse, örneğin 70 yaşında zengin olan bir insan için haç üzerinden düşmüyor.
Evet.
Nasıl bunlar böyleyse, insanoğlu aslında Türkiye'de kendi hayatını en azından bireysel olarak kurgularken kapitalist iktisadın ya da reel ekonominin diyelim, üretme ve harcamayla sınırlandırılmış olan ekonominin diyelim, çarkına yaptığı katkı ya da yapmadığı, yapamadığı katkıyla ilişkilendirmesi doğru değil. Yani bana göre Türkiye insanı kendisi yeniden kurgulamalı. Örneğin emekliliğini bir fırsata dönüştürmeli.
Evet.
Tabii bu fırsat belki yapamadığı bazı şeyleri yapmak boyutunda da olmalı. Yerine göre balığa da gitmeli belki.
Evet.
Yerine göre kırabayıra gidip mantar toplamalı belki. Ya da bir hayvan besleyebilmeli o anlamda. Ama ondan da öte emekliliği bir fırsata dönüştürüp, yani kulluğun yeni bir safhası gibi görüp, ben sosyal hayatın şu boyutuna gireyim, şu becerim var. İşte bir el işi yatkınlığım var. Şu becerim var, şu tecrübem varı taşıyabileceği, paylaşabileceği, bunlarla yeni üretim alanları geliştirebileceği bir yeni moda sokması gerekiyor. Bu nesilleri buluşturacaktır. Yaşlı insanların belli insanlara, en azından kendi evlatlarına olan mecburiyetini, mahkumiyetini azaltacaktır. Onları daha sosyal, daha neşeli, daha faydalı bir hayata götürecektir. Tabii bu tek başına bireyin kendisini halledebileceği bir konu değil.
Evet.
En azından devletin diyelim başta. İkincisi, karar alıcılar kimlerse, özel sektörden tutalım da kamu kesimine kadar, kimler varsa sosyal hayatın, toplumsal hayatın içinde, insanlarımızın bu ihtiyacını görüp buna uygun ortamlar geliştirmesi gerekiyor. Yani huzur evlerimiz mesela, değil mi?
Evet.
Darül aceze ne demek? Hani darül aceze, evet, emekliliğin de ötesi, artık herhangi bir şey yapamayan aciz insanların belki yerleştirilebildiği mekanlar olarak tanımlanmış olabilir.
Evet.
Ama ben inanıyorum o insanlar bile o anlamda el birliğiyle ya da oradaki görevler eliyle bir takım artılar oluşturabilirler. Kaldı ki daha genç olan insanların o imkanları çok daha lokal, yerel ölçeklerde çözüme kavuşturulabilir. Mesela bir site ölçeğinde, bir mahalle ölçeğinde, işte belediyeler, muhtarlıklar, bu insanlardan nasıl diyelim, ne tür artılar oluşturabileceklerini üretebilirler. Ve bunları insanlara paylaşabilirler. Ya da o bölgelerde var olan okullar diyelim, eğitim müesseseleri ile o coğrafyada yaşayan, o bölgede yaşayan bu tür insanların ilişkisi sağlanabilir. İşte hayat boyu eğitim diye bir tanım var malum.
Evet.
İşte Bologna çerçevesinde de bu üniversitelerde en azından bir ciddi bir başlık oluşturuyor. Hayat boyu eğitim o anlamda sadece yeni neslin iş peşinde olan, doğrudan doğru işverenin sahip olabileceği nitelikteki insanın yeni şartlarda, yeni zaruretlerde yeniden eğitilmesi, niteliğinin artırılması olarak düşünülmemeli. Yani emekli de olsa insanlarımızın yeni bir artı oluşturabileceğine dair bir bakış geliştirmek gerekiyor. Bu da evveliyetle bana göre, evet, birey önemli ama devletin ya da otoritenin dikkate alması gereken bir boyut.
Yani en azından merkezi olarak bunun da planlanması gerekiyor. Aslında tabii radyonun dışında başka yerlerde sizin ifade ettiğiniz şeyler de vardı. Bunlar da tamamlanmış oldu burada bir kısmı. Örneğin bir emekli öğretmeni düşünün. Yani artık köşesine çekilmek yerine buna ya belediye imkan sağlayabilir ya bulunduğu yerdeki bir sivil toplum kuruluşu imkan sağlayabilir.
Hı hı.
O bölgedeki ihtiyacı olan çocuklara, fakat ders alma imkanı olmayan çocuklara kendi kabiliyetinden, kendi sahip olduğu meslek alanla ilgili dersleri verebilir.
Hani malum teknoparklar var.
Evet hocam.
Onların muadili olarak hani tanımlamaya çalıştığım bir hocam. Sosyopark tanımı vardı hatırlarsanız. Böylesi bir zarurete bir cevap olarak aslında bu gündeme alınmalı.
Evet, yani sosyoparkın içinde aslında siz bunu vurgulamıştınız. Ben de onu gündeme getireyim dedim biraz. Tabii bu çok daha farklı boyutları var ama belki bir başka programda o dinleyicilerimiz, Erkam Radyo dinleyicileriyle bu da paylaşılabilir.
Ve bu sosyopark konusunu ekonomi ve bu boyut bağlamında noktasını ele almakta anlam var. Evet.
İşte bunun içerisinde sizin düşündüğünüz bu uygulamalardan biri de işte emekli olmuş veyahut da bir şekilde çalışmayan ama bir yeteneği olan ve bunu toplumla paylaşmak isteyen kimselerin yine topluma fayda sağlayacak alanlarda istihdam edilmesiydi. Evet. Yani gönüllü olarak. Bunu isterseniz biraz daha açabilirseniz hocam.
Şimdi modern hayat insanlara çok fazla nitelik kattı.
Evet.
Klasik dönemde artı değer oluşturabilecek nitelikler bu kadar açık değildi, bu kadar fazla değildi. Eğitimle hakikaten toplumlar belli bir noktaya getirildiler. Herkesin artı değer oluşturabileceği bir becerisi artık niteliği var bugün modern hayatta. Ama işte emeklilik gibi bir dönemle bunların atıl bir kapasiteye dönüştürülmesi inanılmaz bir israf ekonomisi ortaya çıkartıyor. Evet. Adeta bir yemeğin tüketilmeden atılması gibi bir şey. O kadar büyük bir kapasite ki bu. Farkında değiliz belki ama sosyal hayatımızı tamamen yeniden kurgulama fırsatı oluşturabilir bu.
Evet.
İşte bu sosyopark dediğim mevzu bu atıl kapasitenin en azından diyelim bu atıl kapasitenin fark edilerek uygun ortamlarda işte kamu kesimi ve özel sektör birlikteliğinde diyelim sivil toplum örgütleri, belediyeler, merkezi idare birimleri ve sosyal hayatta yer almak isteyen özel sektör diyelim temsilcileriyle beraber üniversitelerin belki liderliğinde bu tür kapasitelerin toplumsal hayata yeniden kazandırılması projesi diyebiliriz.
Evet.
Sosyopark böylesi bir tanım aslında. Ancak bu elbette tek bir kurumun sahiplenerek geliştirebileceği bir alan değil. Bunun yanında bu kurumun yanında resmi ya da gayri resmi diyelim bütün oluşumların el birliğiyle alana yönelmesi gerekiyor. Ki bu atıl kapasite bir artıya dönüşebilsin. Herkesin bakışının bu olması gerekiyor. Yani atılda kalmış olan bir insanın da buna ihtiyaç hissetmesi. Diğer tarafta diyelim ki sosyal alanda bir hizmet üretmek isteyen, varsayalım ki fakir ve fukaraya destek olmak isteyen bir sivil toplum örgütünün de böylesi bir açıklıkla konuya bakması gerekiyor.
Evet.
Ya da bir belediyenin, ya ben şu işte belli bir yaşta olmuş ama emekli olmuş ama şu insanları da ben belediye hizmetlerinin bir ayağına bulaştırayım, katayım.
Evet,
onların da istifade edeyim demesi beklenir. Diğer taraftan da işte üniversite gibi eğitim kurumlarının da ben eğitimi doğrudan doğruya öğrencilerime veririm. Den çıkıp doğrudan doğruya işte şu yaş grubu içinde olmasa bile bu insanların hayatlarını daha kaliteli hale getirmeyi de kendime vazife ittihaz ettim demesi beklenir. Diğer taraftan yine merkezi idare birimlerinin sadece kural koyan, doğrudan doğru hizmet üreten değil, aynı zamanda da var olan tecrübeden de istifade ederek onları da hem kural koyma süreçlerine hem uygulama süreçlerine katabilmeyi hedeflemesini gerektirir. Bu da bir başka bakış açısı demektir aslında. Bir ölçüde de kapitalist diyelim ya da piyasa ekonomisi mantığından sıyrılmayı gerektiriyor.
Evet.
Ha bu da zor bir olay mıdır? Değildir. Yani diyelim ki emekli olmuş olan bir öğretmenin, bir işçinin diyelim, erkek ya da hanım fark etmez, topluma yeniden kazandırılabilmesi zor bir olay mıdır? Değildir. Emin olun değildir. Zira bu sanayi devrimi öncesi toplumlarda kolay bir işti. Tekrar denenebilir. Ama bunun için çok daha köklü bir yaklaşım gerekiyor. Sosyopark belki bu yönüyle belki bir takım mevzuat değişikliklerini de gerektiriyor.
Evet.
Önemli bir konu ama bir konsensüs olması gereği var diye düşünüyorum.
Evet, çünkü 10 milyon civarında emekli var dedik Türkiye'de ve bunun 3 milyon 850 bini de aslında bu iş gücü yaş aralığındaydı. Bu sizin dediğinizin önemi de burada daha da bir iyi şekilde ortaya çıkmış oluyor. Çünkü bunlar hala emeklerini ortaya koyabilecek durumda olan kimseler.
Ki kaldı ki bunlar aynı zamanda maddi zaruretlerin bir kısmını artık karşılamış insanlar.
Karşılamış durumda olan kimseler.
Yani bunların katkıları çok daha özverili, çok daha o kişileri de tatmin edici bir boyutta olacaktır.
Evet hocam. Programımızın da bu şekilde de sonuna gelmiş olduk. Aslında sosyopark konusunu bir başka programda en azından detaylı bir şekilde alabileceğimizi ben düşünüyorum. Ele alabileceğimizi. Çünkü emeklilerin de ötesinde çok daha farklı boyutlar olan bir proje.
Orada, hay hay inşallah. Nasip olsun.
Burada programımıza son verebiliriz. Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyiciler.
Hayırlı akşamlar efendim.